Ayrım 40, şairin romanı Murathan Mungan, sayfa 446. Akvaryum. Isengeyma ilk birkaç gün Bendag'a rastlamak ümidiyle çarşı içindeki deftercilere, şiir kahvelerine, şiir bayraklarının asılı olduğu sur önlerine bakındı. Onun şenliklerde hangi programları ilginç ve izlemeye değer bulacağı konusunda tahmin yürütmeye çalıştı. Birkaç gün sonraydı ki karşılaşabileceklerini asla akıl edemeyeceği bir yerde tamamen şans eseri burun buruna geldi onunla. Daha sonra Bendag orada bulunuşunu "Deniz özlemiştim, suyu hatırlamak istedim" diyerek açıklayacaktı Usengeyma'ya. Burası Odragend'in güneyindeki ünlü dev akvaryum binasıydı. Bulunduğu geniş oval meydanı kuşatan yapılar, niş çıkma ve yivlerin egemen olduğu gösterişli bir mimariyle yüksek, dallı, kalın gövdeli, yaşlı sarı çınarlarla çevreleniyordu. Görkemli ve dayanıklı uzun sütunların ayakta tuttuğu geniş kubbenin altında dev bir akvaryum duruyor. Onun çevresinde diğer bölmelere açılan kemerli yollar boyunca farklı boyutlardaki akvaryumlar içinde anakarayı kuşatan denizlerin çeşitli balıkları ve birbirinden farklı özellikleri deniz canlıları sergileniyordu. İç avlularda aynı zamanda dekoratif bir unsur olarak yer alan orta havuzlarının kiminde tatlı su, kiminde irili ufaklı süs balıkları, mevsimine göre değişen ziyaretçi topluluklarının gözünü okşuyordu. Usengeyma onun gördüğünde Bendag, yapraklı deniz ejderinin bulunduğu derin ve uzak sular akvaryumun önünde duruyordu. Hayranlıkla estrimiş bakışlarında neye olduğu anlaşılmayan uzak bir özlem okunuyor. Yapraklı deniz ejderi bir balıktan ya da deniz canlısından çok bir bitkiyi andıran görünüşü nedeniyle olsa gerek, eşine ancak masallarda rastlanabilecek böyle bir şiirsel bir adla anılıyor anakarada. Bir hayvan gövdesinin tıpkı bir bitki gibi yaprak açmasında doğanın sonsuz gizlerinden birini daha açığa çıkaran büyüleyici bir yan var. Üzerinde hayranlıkla toplanan bakışlardaki teslimiyetten duyduğu gururu belli etmemeye çalışan yapraklı deniz ejderi, nazlı nazlı dalgalanan yapraklarıyla suyun içinde bir o yana bir bu yana şarkılı hareketlerle süslüyor. Bendag, Usengeyma'nın birdenbire yanı başına bittiğini görünce, bir an için gerçek kimliği herkesin gözü önünde açığa çıkmışçasına irkildiyse de, ilk şaşkınlığını atlattıktan sonra gevşeyip rahatladı. Hatta Makra Kamaş'ta bulunduğu sırada yakından tanık olduğu onun arkadaşlık etmedeki ölçülü tutumunu, insan ilişkilerindeki mesafeli üslubunu hatırlayınca bu karşılaşmadan hoşnutluk duymaya bile başladı. En azından kendisinin gerçekte kim olduğunu bilen yalansız dolansız arkadaşlık edebileceği biri vardı şimdi yanında. Yıllardır ilk kez çevresinde böyle birinin varlığına ihtiyaç duyduğunu, en azından bir kişinin yanında olsun tamamen kendisinde olmak istediğini fark etti. Ayrıca kalbinin içinde bir yer, sıradan görünüşünün altında derin kıymetler barındıran bu kadın hemen her konuda güvenebileceği söyleniyordu ona. Bendag'ın kuşkulu doğasının kolay kapılacağı bir duygu değildi bu. Dolayısıyla yanılmış olabileceğini sanmıyordu. Uzak ve derin denizlerden kopup gelmiş, uzak bir anı gibi yanı başlarında bütün yapraklarıyla dalgalanıp duran yapraklı deniz ejderinin huzur veren, sakinleştirici varlığı da bütün bu hislerini, önsezlerini doğrular gibiydi. Bu sırada içliğinden çıkardığı mendille alnında hafiften boncuklanan teri siliyor Bendag. Usengeyma'nın yüzünde hoşnutlukla beliren tebessüme ilkin bir anlam veremese de, "Evet, Makra Kamaş'ta bana verdiğiniz yol mendili bu," diyor sonradan. Yol boyu arkadaşlık etti yorgunluğuma, terimi kuruladı. Diğer akvaryumlara bakmak için yürümeye başladıklarında birden limanların, rıhtımların kuytu köşelerindeki Elveda Kayası adı verilen yerleri hatırlıyor Bendag. Sevgililer gidene oradan el sallarlar. Elveda Kayası gözden ırak vedalaşmalar, başkalarına gösterilmek istenmeyen gözyaşları, denize atılan mendiller demektir. Geçmişte kendini uğurlayan ellerin sahiplerini hatırlamaya çalıştığında gözünün önünde hatları çoktan silinip gitmiş belirsiz yüzler geçiyor şimdi Bendag'ın. İnsan zamanda unutmayı seçtiği şeylerin sonradan sırf kendi istedi diye yardıma gelmeyeceğini bilmeli. Bu duygularla dönüp yanı başında duran Usengeyma'ya sadakat tazeleyen bakışlarla bakıyor. Bazı kadınlar akvaryumdaki balıklar gibi başkalarının gözleri için yaşarlar. Usengeyma'nın ise kadınlığını seyredilmek için çaba sarf etmeye gerek duymayan bir canlılık ve kendiliğindenlik içinde yaşadığını düşünüyor. Oysa belki de ilk kez bir kadın olarak alıcı gözle baktığını fark ediyor. Şimdi makramaştakinden farklı bir görünüşü var sanki. Özenle sımsıkı taranmış kül grisi saçlarını zarif bir biçimde topuz yapmış, kulaklarına mineli küçük küpeler takmıştı. Ayaklarındaki arduaz grisi deri ayakkabılar adımlarını adeta başka bir ölçü getirmişti. Omuzlarına aldığı ince dokulu şalı dişlik gösterisine dökülmemiş kadınca bir vakarlı taşıyordu. Onun herkesin ilk görüşte fark edemeyeceği kendisine özgü kişilikli bir güzelliği olduğunu düşündü benden. Usan Geyma'yı güzelleştiren, yüzünden yayılan iyilik duygusuydu. Ulena, Ulena buraya gel hemen. Hiç düşünmeden dönüp ardına bakıyor Usan Geyma. Sesin geldiği yeri anlamaya çalışıyor. Annesinin elinden kurtulup koşmaya başlayan bir çocuğun mermer zeminde yankılanan ayak seslerine karışan bir kadın sesi bu. Adının bu çeşit kısaltılmasına seyrek rastlandığı için heyecanlanıyor. Çocukken kendisine de Ulena diye seslendiklerini hatırlıyor. O denli uzun zaman geçmişti ki üzerinden içinin titrediğini, çocuk olduğu günlerdeki bedenine kadar geri çekildiğini hissediyor. Tam yanından geçtiği sırada zamanı yakalamış gibi durdurup başını okşuyor küçük kızın. Bir an içini çalkalandıran şu duygularından Bendag'a söz edecek gibi oluyorsa da bunun hissettiklerini önemsizleştireceğini düşünerek vazgeçiyor. Hem Bendag'a hem çocukluğuna kavuşmuş, varlığı bütünlenmiş gibi içi kamaşıyor. Diğer bölmelerdeki akvaryum odalarını birlikte geziyorlar. Bu odaları birbirine bağlayan geçeneklerin zemini tamamen kalın camdan yapılmış. Altındaki suda gene çeşitli balıkların, deniz canlılarının yüzdüğünü görüyor. Bu nedenle adeta suyun üzerine yürüyormuş hissine kapılıyorlar. Bendag anlattıkça gencelen bir sesle uzak denizlerdeyken tanıdığı farklı balık türlerinden başka suların akıl edilemeyecek çeşitlilikteki deniz canlılarından coşku içinde söz ediyor. Günün birinde yeniden suya dönmeyeceğini yavaş yavaş kabullenmeye başladığını ama bundan ötürü üzüntü duyarak yeisa kapılmadığını fark ediyor. İçinde kesinleşmiş bu düşünceler ışığında birden bütün benliğine karaya dönmüş olduğunu hissediyor. Yolculuğun buraya kadarki bölümünün kazandırdığı buna ilişkin başarı duygusuyla göneniyor. İleride binanın arada bir seyirlik gösterileri düzenlenen salonlarından birinde hoş bir sürpriz bekliyor onları. Yüksek ve geniş duvarları boydan boya kaplayan büyüklükte dev akvaryumların birinde bir grup dansçı eş zamanlı ve ortak hareketler üzerine kurulmuş ilginç bir sualtı dans gösterisi sunuyorlar. Herkes gibi onlar da durup deniz kızlarını andıran bu dansçıların hem uzun süre su altında kalabilmelerini hem de adeta suyun kaldırma gücüne karşı koyan vücut dirençlerini hayran oluyorlar. Dansçıların her hareketinde neredeyse farkında olmadan derin derin soluk alma gereği duyuyorlar. Akvaryum binasından çıktıklarında gökyüzünü solgunlaşmış buluyorlar. Hayli keyiflenmiş görünen Usan Geyma kendisini yeşil su otu sarıyor. Yolcunun geride bıraktığı durakları sayarken kimi yerleri atlıyor Bendag. Örneğin Pauvek'te Çinhaya'ya uğradığından söz etmiyor. Tao'da kuzey çadırına şiir okumasıyla başlayıp apar topar kaçmasına neden olan o geceki olayı anlatmıyor. Şiiri bıraktığı yıllardaki bir suskunluk yemin eder gibi bundan böyle yaşadıklarının çoğunu kendisine saklaması gerektiğine gönülden inanmış olarak bu yeminini kendi içinde sürdürüyor. Bir ara Oregon'u ve askerlerinin heykellerini görmek istediğinden söz ediyor Bendag. Usan Geyma da bu gelişine henüz gitmemiş oraya. Bir gün birlikte gitmeyi kararlaştırıyorlar. Odragent'te olduğu sürece yapmak istediği belli başlı birkaç şeyi sayıyor Usan Geyma'ya. Sesin tonunda belki de Odragent'i bir daha göremeyeceğine inanmanın hüzünlü bilgisi var. İnmeye başlayan günün gövdelerinin renginin koyulaştığı sarı çınar ağaçlarının dibinde ertesi gün buluşmak üzere sözleşip ayrılıyorlar. Bendag ayrıldıktan sonra Usan Geyma dönüp yeniden buluşacaklarından emin olmak istercesine onun ardından uzun uzun bakma ihtiyacı hissediyor. İz ve Gölge. Güvenlik sarayının yüksek tavanlı koridorlarını gururla adımlayarak ilerlerken üzerine yepyeni bir giysi gibi yerleşiveren şu kendinden emin, özgüven dolu halin yanlarından kurumla geçip gittiği kişilerin üzerindeki etkisini ölçmeye çalışıyor gözücüyle. Buraya gelirken daha derli toplu görünmek için son birkaç gün içki içmemiş, karaot sarmamış, uykusuna dikkat etmiş, dinlenmiş bir yüz ve zihinle kendi burada daha kolay kabul edilebileceğinin hesabını yapmıştı. Bir süre koridorda bekletildikten sonra odasına kabul edildiği güvenlik baş görevlisi Taura'ya adım Wohzak dedi. Atalagaya meydanın herkesi tanır beni. Şimdi macera niyetini sokak ressamlığı yapıyorsam da yakın bir tarihe kadar Luğra çizim evlerinde suçlu portreli ressam olarak çalışmıştım ve büyük hizmetlerim vardır benim. Ağzından çıkan her sözcüğün hakkını vericesine tane tane söylüyor bunları. Yıllar öncesinden kalma eski bir kuyruk acısını çıkarmanın kendisince zaferini yaşıyor. Bir zamanlar onu çizim evlerindeki işinden uzaklaştıranların varlığına ihtiyaç duyacakları, yardıma çağıracakları, hatta özür dileyecekleri o gün nihayet gelmiş gibi kaderini değiştirecek bir fırsatın ucunu yakaladığını hissediyor. Sözlerinin etkisini tartmak için araya koyduğu küçük ve anlamlı sessizlik, Odragent'teki güvenlik görevleri içinde en sert mizaçlı ve en soğukkanlı diye bilinen Taura'nın yüzündeki heves kırıcı kayıtsızlığa çarpıp dağılıyor. Ama Vohzak hayatta itilip kakılmanın her çeşitinden geçmiş biri olarak böyle küçük bozgunlara teslim olma hiç niyetli değil. Etki artırmak için asıl haberi sona saklamış olduğunu sezdiren müphem bir tavır takınarak bir suçlu hatta azılı bir katili aradığınızı duydum diyor. Sözcükler ağdalı bir tonda gene tane tane çıkıyor ağzından. Bu gibi durumlarda sokak ressamlarını küçümsemek yerine onları çok daha fazla dikkate almak gerekir bence. Sesindeki bu zamandan çok incitilmiş olduğunu belirten sitem sundan gayet hoşnut. Ne yazık ki güvenlik görevlileri bu konuya gereken önemi vermiyor diye ekliyor. Derin bir soluk alıp iç çekerek. Merak uyandırayım derken karşı tarafı bıktırdığının, önemsenme ihtiyacı uğruna ettiği gevezeliğin, vereceği bilginin değerinin önüne geçtiğini farkında bile değil. Tavuru durumdan sıkıldığını belli edercesine pencereden vuran ışığın sarı ayva tüylerini ışıttığı pürüzsüz ensesini kaşıyarak asıl konu nedir, kimi ihbar edeceksiniz diye kesiyor sözünü. Rolünün kısaltılmasından paniğe kapılan bir oyuncu gibi hırçınlaşıveren bir sesle atılıyor Vohzak. Ama öncesinde açıklığa kavuşturması gereken bazı durumlar var. Ne de olsa ayrıntılar önemlidir. İnsan ilişkilerindeki geometrik dengeleri gözetme konusunda hayli deneyimli olduğu ve zaman yitirmekten hiç hoşlanmadığı anlaşılan Taura, Vohzak'ın koltuğunun altına sıkıştırdığı defteri işaret ederek göstermek istediğiniz resme bakayım diye kestirip atıyor. Ayrıntıların önemini tartmaya gelince o bizim işimiz. Sesindeki mesafede insanın içini üşüten çeliksi bir tını var. Oynamak istediği oyunun istediği kadar uzatılmasına izin verilmeyeceği anlayan Vohzak'ın omuzları düşüyor bir anda. Rengini daha da koyulaştıran bir mutsuzluk perdeliyor yüzünü. Yıllardır içinde birikmiş içkinin kokusuyla nefesi ekşiyor sanki. Koltuğun altına aldığı defteri gönülsüzce Taura'ya uzatırken hayat hikayesini kimsenin merak etmediği Atalagaya meydanında dolanıp duran avare ressamlardan biri oluveriyor yeniden. Vohzak'ın ressamlığının kalitesi hakkında bir fikre varacakmış gibi defterdeki resimleri önce şöyle üstün körü bir bakışla inceliyor Taura. Bazılarına biraz daha dikkatli bakma gereği duyuyor. Yeterince güven getirdiğine inandıktan sonra başını kaldırıp yüksek sesle soruyor. Evet, bunlardan hangisi konumuz? Vohzak masanın üzerindeki defteri izin isteyen gözlerle eline alıp karşısındakine işini eksik yaptığını ima eden bakışlarla Taura'nın hızlı geçtiği sayfaları geri dönüyor. Konuşmayı noktalayan hatta kestirip atan bir hareketle parmağını sayfanın üstüne vurarak işte bu diyor. Yalnızca Odragend'in değil bütün Anakara'nın aradığı ama yüzünü bilmediği Rems Ganan denen adam işte bu. Taura'nın yüzünde kısık da olsa beliren hayret ve sevinç dolu şaşkınlık ifadesi Vohzak'ın sabahtan beri beklediği ödül oluyor. Taura'nın düşük göz kapakları gözlerinin mavisini ışıtan çakımı saklamaya yetmiyor. Az önce bir anda yitirdiği kendisine güveni gene bir anda geri geliyor Vohzak'ın. Bunun tadını çıkarıcısına ellerini karnı üstüne kavuşturup baş parmaklarını birbirinin etrafında döndürüyor. Bunun üzerine onun karşısındaki koltuğa buyur eden tavrı eşitiymiş gibi davranan rahat bir tavırla evet şimdi hafif bir ruvaş çayı içmek iyi gelebilir diyerek kendisine gösterilen yere kuruluyor. Sesin tonundaki bitki çaylarından başka bir şey içmezmiş gibi bir hava var. Taura'nın soruları üzerine uzun uzadıya tarif ettiği Rems Ganan'ın yakından tanıma fırsatı bulamasa da Tau şenlikleri sırasında gördüğünü, bir akşam büyük kuzey çadırındaki okuma sırasında oradaki herkes gibi kendisinin de şiirlerinden çok etkilendiğini ve bu yaşlı adamın yakın bir zamanda Anakara'nın her yerini ünlenebileceğini hesap ederek bu resmin ard arda oracıkta aracı çizir vektirini anlatıyor. Çiziktirivermek deyişindeki yapmacık alçak gönüllülüğü ellerini dizlerinde kavuşturup bedenini azıcık öne vererek hafif bir boyun büküşle destekliyor. Şehrin her yanına Rems Ganan adında birinin arandığını belirten duyurular asmışsınız ama bir tek resminin bile olmadığını görünce ben de buraya gelip size yardım etmek istedim diye ekliyor. Umarım bu davranışım sizde Luğra çizimleri evinin değer bilmez yöneticilerini bildirirsiniz. Zamanında haksız yere işten uzaklaştırıldıkları birinin neler yapabildiğini duysunlar isterim. Sanırım bu kadarı da hakkımdır. Toru bir yandan onu dinlerken gözcüyle baktığı Luğra çizim evlerinden gönderilen Remiz Gunn'a ait resimle elin altındaki defter çizili olanları karşılaştırıyor. Üstün körü bir bakış bile ikisinin aynı kişi olmadığını anlamaya yetiyor. Bu konuda Jamie'nin Luğra'dan gönderdiği rapordaki görüşe katılıyor. Şu an gerçek adını bilmedikleri, bazı yerlerde Remiz Gunn'ın kimliğini kullanan bu kişinin gerçek katil olması yüksek bir olasılık. Bir adın izinin sürülmesi yerine bir yüzün izinin sürülmesinin doğru olacağına, bu nedenle eldeki bu yeni resmin hızla çoğaltılıp gerekli görülen yerlere dağıtılmasına karar veriyor. O sırada Wozzeck'ın bile beklemediği bir şey oluyor. Acilen güvenlik sarayında bir oda ayrılıyor kendisine ve Toro'da çizdiği bu portreleri kısa zamanda hızla çoğaltması isteniyor ondan. Wozzeck o an kapıldığı mutluluğun sarhoşluğundan ötürü fark etmediği yaşamını düğümleyen bir gerçeğin ayırdığına sonradan üzerine düşündükçe varıyor. O an Tauro'nun ona bunu yapmak isteyip istemediğini sorma gereği bile duymaksızın kendinden son derece emin olarak iş buyurduğunu, kendisinin de bunu kayıtsız koşulsuz kabullendiğini hatırlıyor. Kendi gibiler yaşamın kıyısına süpürülürken Tauro gibi yönetici koltuklarına oturan kişilerin yaşamda başarılı olmalarının nedeninin yalnızca onların zekaları, yetenekleri, becerileri ya da çalışkanlıkları değil, düpedüz varlıklarından etrafa yayılan karşı konulmaz bir çekim olduğuna karar veriyor. Onlara karşı çıkmak, farklı düşünüyormuş gibi yapmak, söylediklerine itiraz etmek, eşitlermiş gibi davranmak beyhudedir. Onlara sadece itaat edilir. Sizinle tartışıyormuş gibi görünmeleri bile ikna etme çabasından çok baştan emin oldukları sonuca ulaşmanın biraz uzatılmış yoludur yalnızca. Arada ne yaşanırsa yaşansın, sonunda onların isteklerini gerçekleştirir, tembihlerine uyar, dediklerini yaparsınız. Onların adeta bir cinsel cazibe taşıyan yönetme ve yönlendirme gücü karşısında diğerlerine düşen öyle ya da böyle boyun eğmektir. Luğra'dan olsun, başka yerlerde olsun, neden hayatta hiç dikiş tutturamadığını, kimselerce önemsenmediğini, hiçbir yerde sözünün geçmediğini, bulunduğu ortamlarda hep ikinci, üçüncü, dördüncü adam olmaktan kurtulamadığını, doğasının bu talihsiz yanı ancak karşı kutbun Tauro gibi güçlü bir temsilcisi karşısında bütün çıplaklığıyla kavrayabilir, kabullenebilirdi. Şimdi öyle oluyor. Birden yaşamın geri kalanını Tauro'nun gönlünü hoş tutmak, isteklerini yerine getirmek, ayak işlerini görmek için bir köle gibi feda edebileceğini hissediyor. Kendisinden esirgenen muktedir bir hayatı hakkıyla yaşayan bu adama tapınmaya benzeyen bir hayranlıkla ömrünün sonuna kadar bir gölge gibi hizmet etmek istiyor. Karşı konulmaz bir yeniklik duygusuyla bütün bu düşünceler içinde bir karara bağladığı içindeki esaretin ölçü tanımaz derinliğinin farkına vardı o gün dönüp o muhteşem Kagemusha şiirini yeniden ve defalarca okumak arzusu kaplıyor bütün benliğini. Suyun karşılaştırdıkları. Akvaryum binasını gezdiklerinin ertesi gün Bendak ile Usan Geyma düşük kulaklı sevimli nabetraların çektiği süslü bir arabayla iki yanı ağaçlı, gölgesi geniş yollardan geçerek şehrin azıcık dışındaki bir galeriye Dehamar'ın ünlü kelemek defterlerini göstermeye gittiler. Siyah bazaltik sütunların ayakta tuttuğu kemerli dış kapısından içeri girip kum taşından yapılma geniş sekili basamakları indiklerinde sergiyi gezen hemen herkesi büyülen havaya onlar da kapılmadan edemediler. Bendak yanında bir kadınla yürümenin, onunla bir şeyleri paylaşmanın keyfini ne zamandır unuttuğunu fark edip ayıflanıyor. Girişteki kamelyesi asma yapraklarıyla bezeli yola, farklı yükseltideki sekileri avlunun çeşitli köşelerine belli bir düzen gözetilerek yerleştirmiş kır çiçeklerinin, çayır hanım ellerinin, sarı düğün çiçeklerinin, yabanıl otların, bitkilerin görünüşleri, kokularıyla yarattıkları kır yanılsamasına bırakıyorlar kendilerini. Dehamar'ın kır defterleri boşlukta asılı gibi duran çeşitli boyutlardaki her yanı cam kutular içinde sergileniyor. Her defterin en az 2-3 sayfası kutuların köşelerine bağlı kıl inceliğindeki Ohoza balığının bağırsaklarından elde edilen şeffaf iplikçiklerin yardımıyla açık tutulmuş. Böylelikle defterlerin içinin görülmesi, okunması sağlanıyor. galerinin kapalı salonun yanı sıra avlunun iki yanını geniş kemerlerle çevreleyen revaklı bölmelerde mekanda süreklilik gösteren bir yerleştirme anlayışı da sergi alanına katılmış. Yerden çeşitli yüksekliklerdeki bu cam kutuların hiçbir yerden destek almaksızın havanın boşluğuna asılı gibi durmalarını, kiminde tavandan sarkan, kiminde duvardan duvara, sütundan sütuna gerilen kıl kadar ince demir kadar sağlam şeffaf ipler sağlıyor. Bu cam kutuların üzerine, altına, yanlarına belli açılar gözeterek yerleştirilmiş aynaların, büyüteçli kandillerin yardımıyla defter sayfalarındaki kelebekler ve şiirler duvarlara, tavana, üzerine kır çiçekleri, otlar resmedilerek boyanmış zemine ve gene belli bir düzen gözetilerek kurulmuş etraftaki bez panolara yansıtılıyor. Havayı kuşatan bütün bu örümcek ağının arasından geçerek ilerlemek yoğun bir dikkat gerektiriyor. Sergi alanında dolaşan izleyiciye kendisine tıpkı kırdaki kelebekler gibi her an bir tuzağa yakalanıp avlanabileceği duygusu yaşatan bu düzenleme adeta De Hamar'ın şiirlerindeki temel izlekleri bir sergi düzeninde üç boyutlu olarak cisimleştiriyor. Galerinin çeşitli noktalarındaki yükseltilerde yer alan oyuncular, okumacılar, çevrelerini kuşatan izleyici topluluğunu belli aralıklarla De Hamar'ın defterlerde yer alan şiirlerini seslendiriyorlar. Yalnızca şiirlerin kendisi değil, mekanın düzenlenişi, gösterişinin bütün izleyenlerde büyük bir etki bırakıyor. Bendak geldiğinden beri gördüklerinin ışığında Anakara'nın, Ojagend'in 50 yılda ne denli gelişip zenginleşmiş olduğundan söz etme gereği duyuyor Ulsan Geymeye. Sesinde zamanın dolgunu taşıyan bir mutluluk var. Sergi alanını gezmeyi sürdürürlerken az ötede insanların çevresinde öbeklendiği mağrur tavırlı genç bir adam gözüne çarpıyor Bendag'ın. Çevresini kuşatan kalabalık arada bir yüzünü kapattığı için tam olarak göremiyor. Gözü bir yerden ısırıyor ama nereden? Hem de onca yıl buralardan uzak kalmış birinin genç bir tanıdık yüzle karşılaşma olasılığı bunca düşükken, Ojagend'e geldiğinden beri önceden tanıdığı insanlarla karşılaştığını sanmasın beyninin ona oynadığı bir oyun olduğunu düşünüyor. O kendi merakına kapılmışken Ulsan Geyme heyecanı, bak De Hamar da burada diyerek başıyla çevresini kalabalığın serdiği o genç adamı işaret ediyor. Kendisinin uzağında yapılan bu konuşmayı duymuş gibi o an başını kaldırıp onlara bakıyor De Hamar. Tuhaftır, göz göze geldiklerinde bir süre önce Naburri'nin çay bahçelerinin birinde tanışmış olmanın uyandırması gereken yakınlık yerine bu karşılaşmadan uğursuz bir yan varmış gibi aralarında buz gibi bir uzaklık hissediyorlar. At koymadıkları bir rahatsız ruh haliyle ikisi de selam verme gereği duymadan başlarını ve bakışlarını hemen başka yöne çeviriyorlar. De Hamar hakkında heyecanla bir şey anlatmayı sürdüren Ulsan Geyma'yı bir süredir dinlemediğini fark eden Bendag ona Naburun'daki karşılaşmadan söz etmek gerektiğini duymuyor. İçindeki sessiz yemin sürüyor. Galeriden çıktıktan sonra güzel havanın tadını çıkarmak için her biri el büyüklüğündeki kahve kızlı yaprakları şimdiden bakır çalına kesen doğan ağaçlarının geniş gölgesi altında bir süre yürüyorlar. Naburi'de karşılaştıklarının De Hamar olduğunu bilmediği gencin etrafındaki o gizemli hava şimdi kafasına bir yere oturmaya başlıyor Bendag'ın. O gün ona ilişkin aklından geçen olasılıkları, tahminleri, onun için kurduğu hikayeyi hatırlayıp kendine gülüyor. Naburi'de biri yaşlı, biri genç iki şair kim olduklarını birbirlerinden saklayarak, birbirlerine yalan hikayeler anlatarak ama gene de iştenlikle sohbet etmişlerdi o akşamüstü. Belki de her zamankinden çok daha fazla kendileri olmuşlardı o sırada. Yürekten söylenen yalanlarda insanın çok daha kendisi sahici bir yan olduğuna öteden beri inandırmıştı benden. Onun artık kim olduğunu bildiğini, kendisinin ise De Hamar için hala bir yabancı olduğunu düşünerek bu durum kendi lehine işleyen bir talihmiş gibi gülümsüyor. Eskisi ustasıyla yalanın ne olduğu üzerine yaptıkları konuşmaları hatırlıyor. Sıradan şeyler hakkında yalan söyleyenler yalnızca yalancıdır. Önemli şeyler hakkında yalan söyleyenlerse şair olur. Bu yüzden hakikatler şairlerin en iyi konusudur demişti ustası. Hayatın her zaman hakikatten çok yalana yakın olduğuna inanmış biri olarak şimdi yalnızca De Hamar'a değil ustasının uzak anısına da gülümsüyor. Ardından kentin eski kale burçlarında dalgalanan bu yılki şiir bayraklarını görmeye gidiyorlar. Ojagend'in güneye bakan eski kale burçlarına bu yılın onur konuğu olan Agabun'un Kagamuşya'dan gölgelerin ana diline varana dek bütün bu şairlik yaşamını sergilen şiir bayrakları asılmış. Yıllar önce ilk kez Samarakat surlarında dalgalanmış olan, aradan geçen nice yılın rüzgarının kumaşını esprittiği o İlk bayraksa tarihi bir eser gibi Atalagaya meydanındaki gurur anıtını süslüyor. Gezip dolaştıkları yerlerde Bendak, Atalagaya meydanındaki rölyeflerde, yontularda, kişiler ve davranışlar destanlara, menkibilere özgü bir üslupla simgeleştirilirken, ara meydandakilerde bunlardan kaçınıldığından, insanların gündelik yaşamındaki gerçek anları sıradan halleriyle, gerçekçi bir tutumla betimlenmiş olduğundan söz ediyor. İşlerinden bazıları için kendi güzelliğinden acı çeken heykeller bunlar diyor. Sıradanlık görülür olmaya başladığında acı verir. Sonra Usan Geyma ile güzellik ve sanat üzerine derin bir söyleşiye dalıyorlar. Bazı güzelliklerin kendisine uyandırdığı ağlama isteğinden söz eden Usan Geyma'ya, insanın içinde ağlama isteği uyandıran güzellikler, ister tabiatın armağanı olsun, ister insan elinden çıkma sanat eserleri aynıdır. İnsanın içini sevinçle yıkayan her güzellik ağlatır diyor benden. Yeter ki gözlerimiz hak edilmiş güzellikleri ağlamayı bilsin. Bendak'ın üstü kapalı sorusunu aynı üstü kapalılıkla yanıtlıyor Usan Geyma. Söylediğine göre yıllar önce denize düşürdüğü yüzükle birlikte hiçbir değerli taşın telafi edemeyeceği kadar boşaltmıştı parmağı. Sonrasında kimseyi hayatına uzun süre tutmamıştı. Ardından konuyu değiştirmek istercesine bu yılki 13 dolunaylı yıl şenliklerin onur konuğu olan Agabu'ya görkemli bir törenle yaşam boyu onur ödülü vereceğini hatırlatıyor Bendak'a. Bunun Anakara'da bir şaire verilebilecek en önemli ödül olduğuna, bir şairin ömrünü en iyi biçimde taşlandırdığına inandığını ekliyor. Ardından azıcık dedikodu eder havada ödülü Ehiyun'un verecek olmasının bu törene başka bir anlam boyutu kattığında, herkesin bildiği gibi ikisinin arasında yaşam boyu süren rekabet, husumet ve kıskançlıktan söz ediyor. Ehiyun hala yaşıyor mu diye soruyor Bendak. Her anlama gelecek biçimde sallıyor başını Usan Geyma. Bendak onun Ehiyu'dan hoşlanmadığını düşündüren bu hareket üzerine gülümsüyor ama her ikisi de yıllardır şiir yazmıyorlar diyor Usan Geyma. Hele Agabu nasılsa birdenbire sustu. Tam her ikisi de çoktan tükenmiş olmalar diye ekleyecekken Bendak'ın şiiri yıllar önce bırakmış olduğunu hatırlayıp tam zamanında susuyor. Gün boyu yoğun bir program eşliğinde değişik yerler gezip çeşitli kahvelerde oturuyor. Gözlerine kestirdikleri okuma ya da söyleşi programlarına katılıyor. Köşe başlarına ayaküstü yapılan birbirinden renkli gösterileri izliyorlar. Bir süre sessizlik içinde oturup hiçbir şey yapmadan etrafı seyrettikleri de oluyor. Neden sonra Usan Geyma, bütün Ava'yı buraya taşınmış adeta diyerek karmaşasının gürültüsünün seyrine dalıp gittiği kalabalıktan gözlerini alıp Bendak'a döndüğünde onun bir süredir kendisini seyretmekte olduğunu ve yüzünün onda daha önce görmediği bir mutluluk ışıltısı da parladığını fark ediyor. Bendak'ın kendisiyle vakit geçirmekten hoşlandığını, talihin kendisini şımartmaya karar verdiğini düşünüyor. Her ikisinin konuşma aralarındaki sessizliğe hak tanıma becerileri var. Sessizlik içinde göz göze geldikleri zamanlar bile birbirine çok şeyler söylemeyi başardıklarının farkındalar. Çok az kelimeyle kurulmuş bu yakının tadını çıkarıyorlar. Birbirine abanıp yük olmadan, yok yere zahmet vermeden, yan yana durup bir şeyi sükunetle paylaşmayı yıllarca birlikte yaşayan çiftler bile kolay beceremezken bu kadar kısa süre içinde bunu başarabilmiş olmalarına şaşırıyor Usan Geyma. Anlaşılan birbirimizin ve yaşam içinde geldiğimiz yerin tadını çıkarıyoruz diyor içinden. Böyle zamanlarda hayatın sonu olmadığını anlıyor insan. Bir süre sonra Bendak günün asıl sürprizin kendisinin kaldığı hanın avlusunda beklediğini bilmeden Usan Geyma'dan ayrılıp yorgun adımlarla kaldığı hana dönüyor. Kuytu Sarnıç Hanı'nın geniş kemerli dış kapısından girip yüksek tavanlı loş sahanın iki yanındaki nöbetçi kulübelerini geçtikten sonra yeniden gün ışığına çıktığı orta avludaki büyük çeşmeye yöneliyor. Çok sayıda konuğun ağırlandığı bu handa sağ ve sol taraftaki galerilerden hanın aşağı katlara inen, yukarı katlara çıkan merdivenlerini, sahanlıkları ve kat balkonlarını birbirine bağlayan geçeneklere ulaşılıyor. Orta avlu çeşmesinin başına kulplu zincirli bakır kupayı alıp doldurmak üzere eğildiği sırada ardından sessiz ama telaşlı adımlarla yaklaşan birinin yanı başına dek sokulduğunu hissediyor Bendak. Yere baktığında gördüğü kalın tabanlı bir çift uzun yol ayakkabısı ve bir harmaninin etek ucu tam arkasında birinin durmakta olduğunu doğruluyor. Ense köküne kadar teklifsizce sokulan bu kişinin telaşlı ve dayatmacı tavrını onun fazla susamışlığını yormak istiyor. İçinden su küçüğündür diyerek sırasını vermek amacıyla dönüp kupayı ona uzattığı anda birdenbire kanı doyunuyor Bendag'ın. Ana karaya geldiğinden beri ilk kez bu kadar korkuyor. Hatta yıllardır ilk kez bu kadar korkuyor. Eline sanki o geceki aynı bakır su kupası, karşısına o geceki aynı yüz, aynı çatlamış dudaklar, aynı susamış ağız. Harmanisinin kukulatasını göz hizasına dek indirmiş aynı yaralı tekinsiz yüz. Adamın omuzuna çaprazlama astığı taoma domuzu derisinden yapılma çanta hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak biçimde Bendag'ın yanılmadığını doğruluyor. Bir suç ortağıyla yüzleşiyormuş gibi bir an çantanın üzerinde kalıyor bakışları, yutkunuyor. Makra kamaşta uyku hanındaki o gecenin ayrıntıları bütün canlıyı geçiveriyor gözlerinin önünden. Adamın birdenbire karşısına bitiveren ürkütücü varlığından çok kaderin tekinsiz eli tarafından düzenlenmiş olduğu hissi uyandıran bu karşılaşmanın kendisi korkutuyor onu. Bir su kupasının etrafını dönen bu karanlık tesadüfün nasıl sonuçlanacağını bilmediği sihirli gizli matematiği ürkütüyor. Görünmez bir gücün, belki de ta en başından beri onu bilinmez yollar takip ettiği, kendisine sonu felaketle sonuçlanacak sinsi bir pusu kurduğu duygusuna kapılmadan edemiyor. Adam kendisine uzatılan su kupasına cevap olarak kış uykusundan uyandırılmış ayıların homurtusuna benzer bir ses çıkarıyor. Uzatılan suyu kabul mü ediyor, geri mi çeviriyor belli değil. Yüzünün görünen yarısından belli belirsiz geçip giden gölgeye en iyimser yorumla beklemediği bir anda beklemediği bir iyilik karşısında kapıldığı şaşkınlık denebilir en fazla. Bir elinin havada kaldığı şu tekinsiz an sonsuza dek uzamış gibi geliyor Bendag'a. Su kupasını yavaşça ağzına götürken adamın kendisini tanıyıp tanımadığını, o geceye ait herhangi bir şey hatırlama olasılığının hızla artıyor kafasında. Aslında bunun pek mümkün olmadığını, çünkü onun o gece hiçbir şeyin farkında olamayacak kadar hasta yattığını, ateşler içinde sayıkladığını, gözlerini yalnızca bir anlığına açabildiğini, kimliklerinden birinin çalındığını sonradan fark etmişse bile o kişinin kendisi olduğunu bilemeyeceğini düşünüyor. Bir tesadüf, yalnızca kötü bir tesadüf diye geçiriyor içinden. Sakin olmalıyım. Sonuçta birçok insan gibi o da 13 dolunaylı yıl şenliklerine katılmak üzere buraya gelmiş herhangi bir yolcu olabilir. Sonuçta burası da kentin en büyük konuk evi. Gene de şimdi karşısında duran adamın her yerde aranan tehlikeli biri olduğu hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak biçimde açık bir bilgi olarak kafasında duruyor. Kısa bir süre üzerine taşıdığı uğursuz kimlik yüzünden tavuda her yerde arandı ve sonunda kaçmak zorunda kaldı. O belalı gece bütün dehşetiyle düşüyor aklına. Remiz Ganan adını geride bıraktığını, burada Taulu Tusenaf olarak kayıtlı olduğunu hatırlamak biraz olsun kaygılarını yatıştırıyor. O sırada avluya yeni gelenlerle çeşme başının kalabalıklaşması için rahatlatıyor biraz. Bu yeni gelenlerin ne kendiyle ne de onunla ilgilenmediklerine bakılırsa dikkat çekmemek konusu onunla benzer bir yetenek geliştirmiş olduklarını düşünüyor. Sonunda adamı yarım bir gülümsemeyle selamlayarak odasının bulunduğu sol taraftaki galeriye yöneliyor. Sakin görünmeye çalışan adımlarla avluyu geçerken omzunun üstünden geriye göz atarak ardından gelip gelmediğini anlamaya çalışıyor. Adam sakin bir şekilde hala orada çeşmenin başında duruyor. İkinci kupasını içip tulumunu doldurduktan sonra harmanisini savura savura hanın sağ tarafındaki galerilerden birine yönelerek kemerli girişin altına gözden kayboluyor. Birinci kattaki odaların açıldığı balkonda görünmediğine bakılırsa ya çıktığı merdiven başında arka sıradaki odalardan bulunduğu koridora sapmış ya da aşağı kata inmiş olmalı. Bendag'ın kaldığı oda soldaki galerinin arka kapısı sırasında bulunuyor. Penceresi iç avluya değil arka sokağa bakıyor. Gene de temkin elden bırakmadan merdiven sağanlığı dönüşlerinin azıcık soluklanıp onun ardından gelip gelmediğine emin olmaya çalışıyor. Odasının bulunduğu kata vardığında bir süre kulak kesip etrafı deniyor. Yalnızlığı seven sakin tabiatı gereği genellikle hanların çok kişili odalarında yatmaktan hiç haz etmezken bu kez odasını 5 kişiyle paylaşıyor olmaktan hoşnutluk duyuyor Bendag. Odanın birbirinden uzak iki ucundaki yataklarını uyuyakalmış iki yolcunun birbirine karışan horultusu, günün inmesini beklemeden erken yakılmış kandilden yükselen yağ ve is kokusu güven veriyor ona. Dinlenmek üzere yatağına uzanıp bu durumda ne yapması gerektiğini sakin kafayla düşünmeye çalışıyor. Şu olup bitenleri Ulusan Geyma ile paylaşmasının bir yararı olup olmayacağını bir süre içinde tartıştıktan sonra vazgeçiyor. Bu durumu güvenlik sarayına bildirdiği takdirde kimliğinin açığa çıkma olasılığının Tao'da olanların herkeste öğrenilebileceğini hesaplarını yaptığında tam bir budala gibi hissediyor kendini. Odregent'ten bir an önce ayrılmak da bir fikir tabii ama nedense buna el vermiyor içi. Kaygıları boşunaysa Odregent'ten kaçmaya kalkışmanın fazla olacağını düşünüyor. Ertesi gün ilk kişi olarak Odregent'te kaldığı hanı ve burada kullandığı adı Usan Geyme'ye söylemeyi kararlaştırıyor. Birbirine dolanarak içini kırçıllaştıran duygular, aklını bulandıran karmaşık düşünceler arasında günün yorgunluğunu ağırlaştırdığı huzursuz bir uykuya dalıyor benden. Bir süre gözlerinin önünde Dehamar'ın kelebekleri uçuşuyor. Her biri ayrı bir defterin kapağında tuzağa düşecek olan kelebekleri. Rüyasında irli ufaklı taşlar, rengarenk takılar, ışıltılı bilezikler, kolyeler, gerdanlıklar, halhallar altında yatan bir kadın görünüyor ona. Genizden gelen boğuk, gizemli bir sesle çok uzaklardan seslendiğini, adının ümmi aldığını, anakaraya ayak bastı daha ilk gün onu rüyasında gördüğünü, ikisinin nihayet şu anda aynı uykuda buluştuklarını, sıkıntılı günler yaşadığını, bezdiğini, sezdiğini, Bendak'ın ilk fırsatta atlı polis Yemun'u bularak ona bütün olanları bir bir anlatmasını söylüyor. Her şey burada saklı diyerek işaret ettiği Taoma derisi çanta belirsiz bir el tarafından açılacağı sırada aniden ortaya çıkan kara harmanili adam elinde ay ışığı gibi parlayan bıçağın tam ortasına biçecekmiş gibi Bendak'ın yüzüne sallıyor. Gözünü açtığında çölde günlerce susuzca kalmışçasına ağzı dudakları kupkuruydu Bendak'ın. Dili çöl sürüngenlerin derisini andırıcısına kabuk bağlamıştı sanki. Bir zamanlar sık gördüğü Karabasan'da olduğu gibi ağzından çıkan her sözcük kanatlanıp uçmuş, adını sandığı her nesne tek tek ortalıkta kaybolmuş, her yer çölleşmişti. Uyandığında han odasının içinde yaşadığı günü hatırlamasa bile zaman aldı. Bir süreç konuşmanın etrafı boşalmış gözlerle baktıktan sonra yeniden hayata dönercesine başucundaki testiye uzanıp susuzluğunu giderdi. Jamon dedi, unutmayın bu adı, belki de sakinden bu kişiyi bulmam gerekiyordur. Rüyanın içindeki kaynağı belirsiz o mavilik güven uyandırmıştı Bendak'ta. Mavi sudur dedi. Sular yalan söylemez. Su nice yollardan sonra herkesi arkadaş yapar. 40. ayrımın sonu sayfa 462.